أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 221. حديث إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحيم sevabı çarçabuk verilen ibadet ve itaat, akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek, yani sıla-i rahimdir. İslam dininin net emirlerinden biri de sıla-i rahime dikkat etmektir. Biraz doğrudan tercüme edersek, rahmi bağlamaya, rahim bağlarını kuvvetlendirmeye dikkat etmek demektir. İnsanlar birbirleriyle Allah'ın bağladığı bağlarla bağlıdırlar. Tabi kabul edenler için. Hatta o sebeple Müslümanlardan biri ölünce geriye bıraktığı dünyalıkları ki ona İslam terk ediyordu, yani miras olarak geriye bıraktıklarını, hem nikah yoluyla beraber oldukları, yakın oldukları, nikah sebebiyle bağlandıkları, hem de rahim yoluyla, yani doğum ve kan bağıyla bağlandıkları insanlar, Allah'ın istediği ölçülerde taksim edecekler, bölüşeceklerdir. Sıla-i rahim, insanların kan bağıyla bağlandıkları insanlara bağ kurmaları çabasıdır. Bu anlamda en yakını olarak kişinin anne ve babası akla gelecektir. Sonra onun çocukları, sonra anne babanın anne babası ve çocukları, daha sonra sırayla onun annesi babası ve çocukları derken ilk anne babamız Hazreti Adem ve Havva ve çocukları diye bütün insanlık bu anlamda akrabamızdır ama bu çemberi gücümüz yettiğince dolaşmak durumundayız. Gerçi İslam dininin duyurulması esası, duyurulmasına ilişkin prensip kararlarına göre de biz sosyal bir faktör olarak akrabalığı incelemiştik. Karşımıza çıkan gerçek, önce birinci derece akrabalar, birinci derece en yakınlar, hatta kişi önce kendisi, yani hanımı veya kocası, oğlu, kızı, sonra anne babası ve çocukları, sonra onun annesi babası ve çocukları, sonra onların anne babaları ve çocukları olarak bütün insanlığı hedeflemişti İslam. Herkes, herkese ulaşmak zorundaydı dini yaşanır hale getirmek için. Orada ikinci bir prensip kararı karşımıza çıkıyordu. Mekan prensibi diyebileceğimiz, önce birinci kapı komşumuz, ama ondan önce kendi evimiz, onu merkez kabul ediyoruz, evdekilere duyurmak zorundayız, sonra birinci kapı komşularımız, sağdan, soldan, karşıdan, şimdi artık her yerden mi desek bilmem ama, caiz mi değil mi bilmeyince onu geçiyorum. Sonra ikinci kapı komşularımız, sonra kapı kapı sırayla kaçıncı kapıysa bütün insanlık komşularımız anlamına gelecekti. İşte İslam dininin böyle birbirini girift bir örgü içine alan birbirine yakınlaştırma sistemi vardır. Yani kişi hem amca ve dayısını, hem hala ve teyzesini, hem onların çocuklarını, hem onların çocuklarının çocuklarını kendisine akraba bilecektir. Kardeşleri ve yeğenleri tabii daha öncelikli. Ama bakıyoruz, bu kuralı koyan Aleyhissalatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Meğer ki ondan daha öte, çok uzak gibi görünen akrabalık bağları vardır. Mesela Aleyhissalatü Vesselam buyururlar ki, Mısırlılara dikkat edin, onlara izzet ve ikramda bulunun, çünkü onlar sizin akrabalarınızdır. Ve Sübhanallah, Kureyş, Mekke, diyelim Medine, hadi oradaki Evs ve Hazreç kabileleri, yani oranın ta baştan beri yerlileri ve bunların Mısır'la ilgisi acaba öyle mi? Şöyle biraz dikkatlice olaya eğilince görüyoruz ki Mısırlılar meğer onların hem de çok yakın akrabalarıymış. Yani onların mı? Olur mu? Peygamberim dediğine göre benim, onlar benim de akrabalarım. Annemin köylüleri yani. Nasıl mı oldu? Babam İbrahim aleyhisselam, annemiz, Sare annemizle birlikte Mısır'a gitmişti. Çok zalim bir kral varmış derken onun tasallutundan kurtaran Allah'a hamdolsun ve o kral Hacer annemizi hediye etmişti bir cariye olarak. Sare annemiz de onu kocası babamız İbrahim aleyhisselama lütfetmiş, hediye etmişti. İşte o oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte babamız İbrahim aleyhisselam tarafından Mekke'ye bırakılmıştı. Orada Cürhümler gelip yerleşmişler, onlarla evlenmiş, çoğalmış, bir aile kurmuştu. Yani aslı Mısırlıydı ve benim anamdı. Mekke'ye yerleşmişti. İşte o benim akrabamdı. Elbette iyi davranmalıydım. Çünkü annem Hacer'in köylüleri, akrabalarıydı onlar. Aynı şekilde Mısır Melikinden hediye gönderilen Mariye annemiz vardı. Hatta aleyhissalatü vesselamın ondan bir İbrahim adında oğlu doğmuştu ki küçükken vefat ettiği haberlerini biliyorsunuz. İşte ondan dolayı Mısır, annem Mariye'nin yani peygamberimin oğlu İbrahim'in anasının kavmi ve kabilesi olarak elbette benim yakınlarım, benim akrabalarım durumundaydı. Akraba, yakın anlamına gelecekti zaten. Ama insanlar akrabadan öyle bizar kalmışlar ki tarihte, neredeyse akraba mı, aman şeytan görsün yüzünü dercesine lafını etmek bile, lafının edilmesini bile istemezler. Hatta akrep bitmez akrebanın akrebaya ittiğin şeklinde nice tekerlemeler ve şiirlerle akrabalar birbirlerine neler ve neler ediyor diyorlar. Tabii bu aslında hani başkası yapsa neyse ama akraba yapar mı bu kötülüğü anlamına gelse gerek. Çünkü benzer bir olayı Kur'an-ı Kerim bize bizzat ismini zikrederek cehenneme gidecek amcadan söz ederken sanki hatırlatıyor. Hani Ukbe bin Ebi Muayitler, As bin Vailler, Ebu Cehiller yapıyor yapmaya düşmanlık ama Ebu Leheb'e ne demeli? O nasıl da cesaret ediyor, o nasıl da düşünmüyor akrabalık bağlarını? Üstelik Cenab-ı Hak beraber olmayı emrettiği, birliktelik adına yasa koyduğu konuda Ebu Leheb onu takmadan, tınmadan akrabası yani yeğeni bir başka açıdan değerlendirince Peygamberimizin amcası yani baba makamında olan bir adam tutsun da kafirlerle eş değerde hatta onlardan daha önde zulmetsin, haksızlık etsin, karşı gelsin. Akrabalık bağı dediğimiz sılatur rahim için şöyle bir hadis hatırlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor de, diyor ki, Ya Rabbi, ben korkarım ki kulların benim hakkımı ödeyemezler. Benim için gereken özeni gösteremezler. Cenab-ı Hak da der ki, hayır, gerçek mümin kullarım senin hakkını öderler. Gereği gibi sana itina ve özellik gösterirler. Gerçekten de Müslüman için bu temel prensiptir, akrabalık. Yakınlık, kan bağı ve nikah bağı. Kişi hanımına bu anlamda Allah'ın emaneti gözüyle bakmalıdır. Ama kişi oğlu ve kızına titiz davrandığı kadar, amca ve dayısının oğlu ve kızına, kendi kardeşlerinin oğulları ve kızlarına ya da biraz daha babasının amca ve dayı çocuklarının çocuklarına aynı şekilde titiz davranmalı, özel ilgi göstermelidir. Çünkü elbette bütün insanlık bu anlamda kardeşimizmiş ayrı. Zaten biz Allah'ın dini gereğince bütün insanlığın cennete gitmesi için uğraşacağız. Biz Adem'den kardeşlerimizi bu anlamda severiz. Yani onların kurtuluşunu isteriz. Onların azap ve ikaba uğramalarına gönlümüz razı olmaz. Canı cehenneme demeyiz, diyemeyiz. Onların canlarının cennete gitmesi için ayaklarına gider, kusur ve kabahatları varsa aklımıza bile gelmez, unuturuz. Onlara iyilik etmeye, onların iyiliğe ulaşması için uğraşmaya çalışırız. Didiniriz, uğraşırız. Ama her şeye rağmen daha yakını yakın olan bir prensiple, yakın akrabalarla daha özel ilgi kurmaya, onlarla daha yakın görüşmeye çalışırız. Öyle olunca, haydi, Kur'an okuyalım önce, sünnet okuyalım önce, ama sonra hemen arkasından en yakınlarımız bu sureler ve bu surelerdeki şahsiyetler, bu hadisler ve bu hadislerle tanıtılan insanlar olsun, fakat yakın akrabalardan uzaklara, onları da ziyarete koşalım. Elimiz ve dilimizde Kur'an ve sünnet olarak gidelim. Bir hocaefendi, bir bayram namazı hutbesinde, hani adettir belki çoğu yerlerde, ey Müslümanlar bayramdır, barışın lütfen, bakın son sözümüz, namazdan önce vaaz-ı nasihatte bulunduk, size ekonomik ve sosyal, bireysel ve toplumsal, Kur'an ve sünnetten anladığımız nice kuralları hatırlattık, sizin imanınızı size yeniden gündem yapmak için uğraştık, ama son sözümüz, akrabalarınızı ziyaret edin, küsler barışın, yani insanlar adına, birbiriniz adına kusur ve kabahatlerinizi affedin ki Allah da sizi affetsin demek adeti vardı ya, Hoca Efendi çıktı minbere, dedi ki cemaat, küsler barışın demeyeceğim. Hatta devam edin isterseniz ama ben sizi iki varlıkla barışmaya davet ediyorum. Birisi Allah, diğeri Resulü. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Resul'ün sünneti. Ne dersiniz? Sanki yıllardır küs gibisiniz. İlgiyi kesmiş değil, ilgi kurmamışsınız. Görüşmüyorsunuz. Gelin, amca dayınız, hala teyzeniz, yakınınız, baba ananız, evladınız, çoluk çocuğunuz küs mü dursun durursa, ama şu sünnetle bir barışın, Kur'an'la bir barışın, vahiyle bir barışık yaşamaya başlayın. Eminim ki ondan sonra bütün küslükler bitecektir demişti. Evet, gerçekten. Mesela çocuğuna küsmüş bir babaya yalvar yakar anlatıyorum. Gel etme eyleme. Senin oğlun kızındır. Sen ona barış ki o Allah'ın azap ve gazabına uğramasın. Ağzından çıkanı kulağa dinlemez biçimde nice itirazlardan sonra bak diyordum, dinle. İstersen beraber okuyalım. Alıyordum Kur'an-ı Kerim'i elime ve diyordum ki Ebu Bekir Efendimiz ifk olayından önce, yani kızı, yani annemiz Ayşe radıyallahu anhaya iftiradan önce Mıstah ailesine yardımda bulunuyormuş. Ama o bir gaflet eseri bu iftira kampanyasına kapıldı diye yardımdan vazgeçmiş ve tamam demiş, bir daha yok demiş, bitti bu iş demiş ya. Ama Cenab-ı Hak bir ayet gönderiyordu. Peki ya siz Allah'ın affına uğramak istemez misiniz? Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Razı değil misiniz denilince, tamam ya Rabbi, bitti ya Rabbi, razıyım ve senin affını isterim ya Rabbi demiş ve hemen kararından dönüvermiştir diyoruz. Barışmış diyoruz ama adam anlamak istemiyor. Çünkü onu ben söylüyorum zannediyor. Ne zaman ki kendisi okumaya başlamış, ondan sonra vazgeçiyordu elbette. Evet, insanlar Kur'an'la ve sünnetle barışmadan hayatları Allah'ın istediğine göre düzenlenmeyecek, düzene girmeyecektir. Sıla-i rahmi anlamayacaklar, buna dikkat edemeyeceklerdir. Öyleyse bir Müslüman, hem de sıla-i rahim diyebileceğimiz en yakınları adına küsmeyecek, küsemeyecektir. Benim bildiğim sadece 3 sebep vardır. Eğer ben birisiyle barışık olunca dinim tehlikeye giriyorsa, beni ve neslimi kafir etmeye çalışıyorsa, 2. aklım ve canım tehlikeye giriyorsa, beni ve neslimi öldürmeye yelteniyor, bizzat teşebbüs ettiği sabitse, değilse ne yapacağı belli olmaz, öldürecek diye yuvarlak hesaplar peşinde değiliz. Ve 3.'sü, benim ve neslimin namusu tehlikeye giriyor, benim namusumu satmaya çalışıyor, atmaya çalışıyorsa, tamam diyelim ki onlarla ilgiyi keselim, beceremeyeceğimizden dolayı selamlaşmaya cesaret edemeyelim. Ama biz Kur'an elimizde, biz elimizde sünnet olarak, vahiy dilimizde olarak onlara gitmeye çalışırsak, Güçlü biziz, çünkü en güçlünün kulu olarak gidiyoruz. Karşımızdaki Firavun gibi olsa, Musa gibi gidersek, mutlaka selam bize olacaktır. Karşımızdaki Nemrut gibi olursa, olsun olursa ama biz İbrahim aleyhisselam gibi gidersek, yine selamette kalacak biz olacağız. Tekrar okuyorum hadisi. Sevabı çarçabuk verilen ibadet ve itaat, akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek, yani sıla-i rahimdir. 222 İnne dinallahi el-hanefiyyetü's-semhatu. Allah'ın dini İslam, insanın fıtratına ve yaratılış özelliklerine uygun, yalnız Allah'ı birleyerek ve dini Allah'a has kılarak sadece ona kulluk edilen, yaşaması kolay olan dindir. İslam dininin öz ve özet bir tarifini alıyoruz aleyhissalatü vesselam'dan. İnne dinallah, Allah'ın kabul ettiği din, Allah'ın dini. Yani Allah din diye insanlara sunmuştur ya, işte o din. Çünkü inne dine indallahil İslam olunca, Allah'ın kabul ettiği din, Allah'ın yanında kabul gören din, Allah'ın dindir diye evetlediği, onayladığı din, el-hanefiyyetü, bir de es-semha. Yani, insan fıtratına ve yaratılış özelliklerine uygun, ama sadece Allah'ı bir bilerek, yani Rab olarak Allah birdir ve ilah olarak Allah birdir, kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya yetkili, hayatımıza program yapmaya yetkili, bizim gönülden tabi ve teslim olacağımız sadece Allah'tır bilerek ve bu dinde sadece bu özelliklere sahip sadece Allah, yani din Allah'a has kılınarak sadece ona kulluk edilsin diye var kılınan bir din İslam dini, aynı zamanda yaşaması kolay olan bir dindir. Yani insan için fıtri özellikleriyle rahatlıkla yaşayabileceği bir din. Din hayat tarzıdır. Bir başka kelime, yani günlük kullanılan kelimelerden sen hangisini daha çok diline alıyorsan ondan belki tekrar ediyorum bıktırıcı olsun diye değil, din hayat tarzıdır, yani din bir yaşam biçimidir. Din namaz değildir sadece ama dinde namaz da vardır. Din perdeden farbaya, din seccadeden duaya, din mescitten meclise, din analık babalık hukukundan evlatlığa, din alıştan verişe, ekonomik kaygı ve kavgadan siyasal yapı ve yapılanmaya, din hayatın baştan sona doğumdan ölüme bütün birimlerini kuşatan kuralların tümüdür. Ve bu ya Allah'ın istediği kurallar, Allah'ın beyan ettiği kurallar, peygamberiyle bize öğrettiği kurallar, ashabın yaşadığı, peygamberle onaylanan kurallardır, ya da onun dışındaki varlıkların kendi kendilerine ortaya koyduğu kurallar. Onlar da dindir elbette İslam'a göre ama kabul edilecek din değil. Çünkü mesela Kafirun suresinde leküm dinukum ve liye din buyurulur. Sizin dininiz sizin olsun, alın, başınıza çalın. Benim yaşanacak bir dinim var ve ben bu konuda sizinkine muhtaç değilim dememiz istenir. Çünkü sure kul diye başlar. Ey kafirler, ey benim cennetimi istemeyenler, engel olmaya çalışanlar. Ey kafirler, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini görmezlikten gelen yok sayanlar. Ey kafirler, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini kamufle etmeye, yok saymaya çalışanlar, ortadan kaldırmaya çalışanlar. Ey kafirler, kendi kafalarına göre hayır, Allah'ı görmeyin ama bizi görün. Peygamberleri anlamayın, dinlemeyin ama bizi dinleyin dercesine kendi kafalarına göre kurallar koyan kafirler. İyi bilin, meseleyi aslından anlayın. Sizin kulu kölesi olduğunuz varlıklar benim için hiçbir şey ifade etmiyorlar. Ben onların kulu kölesi olmam. Sizin kulu kölesi olduğunuz kurallar, programlar, ben onlara eyvallah etmem. Siz eşyanın, siz piyasanın, siz dünya ve dünyalıkların, siz makam ve mevkilerin, kendinize göre değer verdiğiniz varlıkların kulu kölesi olabilirsiniz, oluyorsunuz, olmaya devam edeceksiniz. Bense kesinlikle onları kulluk makamında tutmayacağım, tutmadım, bundan sonra da beklemeyin benden. Dahası, benim kulu kölesi olduğum varlık da sizin kulluk yaptığınız bir varlık olmamış, olmadı, bundan sonra da olmasını beklemeyeceğim, öyle mi? Yani ben Allah'a kul köle olmak zorundayım, ben Allah'ı dinlemek zorundayım, ben Allah'ın kulu olmak zorundayım, ben hayatımın tümünde onun kurallarına uymak zorundayım. Ama siz de benim kulluk yaptığım, kulu olduğum, kulu kölesi olduğum Allah'a karşı eyvallahsız, ilgisiz davranıyorsunuz. Siz bilirsiniz, beni sizin dininize uyacak diye beklemeyin. Ben biliyorum ki ben sizin dininize uymayacağım, sizin varlıklarınıza, sizin tanrılarınıza kul köle olmayacağım. Siz de benim ilahıma kul köle olmuyorsunuz. Olmadığınız, olmak istemiyorsunuz, yanaşmadınız. Öyleyse haberiniz olsun. Leküm dinüküm, sizin olsun dininiz. Sizin olsun hayat programınız, kurallarınız, kural koyanlarınız, sizin olsun prensipleriniz, değerleriniz, değerlendirme sistemleriniz, sizin olsun din diye hayat tarzı olarak benimsediğiniz her şey, din olarak sarıldığınız, kucak açtığınız, kucakladığınız her şey. Ama benim dinim ayrı, benimki farklı. Bilin ki ben sizin dininizde değilim, olmadım ve olmayacağım. Buna göre İslam dini onların dinine de din dese de Allah'ın kabul etmeyeceğini beyan eder. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki: "وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ." Kur'an'ın ifadesiyle kim ki İslam'dan başka bir din ararsa, kendi hayat programı olarak İslam'ın dışında bir din arayışına girerse, bulsa da, bulmaya çalışsa da, benimsese de, yaşasa da, yaşamak istese de, o ondan kabul edilmeyecektir. Buna göre tekrar okuyorum hadisi 222. Allah'ın dini olan İslam, insan fıtratına ve yaratılış özelliklerine uygun, yalnız Allah'ı birleyerek ve dini Allah'a has kılarak sadece ona kulluk edilen, yaşaması kolay olan dindir. İşte bu esasın, o yaratılışa uygun, fıtrata uygun bölümüyle ilgili bir özel açıklama aklıma geldi. İnşallah Cenab-ı Hak isabet edenlerden kılar. İnsan, sosyal hayatla tabii hayatın kesişim noktasında bir varlığı olan insandır. Yani konuşmak, görüşmek, bilişmek, sevmek ve sevilmek veya kazanmak, kaybetmek ister. İnsanın böyle bir yönü vardır. Bir sosyal yönü vardır insanın. Bir başına değildir. Hayatını birileriyle yaşamak zorundadır. Evlenir, çocuk ister, olur, sevinir, ölür, üzülür insan. İnsanın bu yasadan etkilenen bölümleri vardır. İnsan bir de tabii çevrenin parçasıdır. Kışın üşür, sıcakta bunalır, yağmurda ıslanır, düşünce acır bir yerleri ya da beden etkilenir, acıkır bazen, doyunca rahatsız olduğu bile olur. Yani içinde ve dışında, sosyal ve tabii şartlar altında, işte o bir kesişim noktasında yaşar. İç dünyası vardır. Kalbi şöyle, ciğerleri böyle, damarları böyle çalışmak durumundadır. Dış dünyası vardır. Kendi dışında bir hayat sürer onlar. Güneşler, aylar, yıldızlar, ağaçlar ya da toprak, zemin, yalçın kayalar, su ve diğerleri. Bütün bunlarda, yani içinde ve dışındaki alemde, sosyal ve tabii alemde nice kurallar vardır yaşayan, yaşanan, oradakilerin yaşamak zorunda kaldığı. İşte insan o alemlerde kural koyanın kurallarına tabi ve teslim olursa, o zaman rahat ve huzur içindedir ki ona İslam dini diyoruz. Sözü dolandırdım galiba. tekrar özetlemeye çalışayım inşallah. İnsanoğlu iç dünyasında kuralların varlığından haberdardır elbette. Yani kendi içinde, kanından canına, her şeyin tabi ve teslim olduğu kurallar dünyası vardır. Onları koyan Allah. Dış dünyada da öyle. Onlarla ilgili kuralları koyan da Allah'tır. İşte insan, dış ve iç dünyasında kural koyan Allah'ın, kendisinin serbest bırakıldığı alanda da kural koyuculuğuna, yani rububiyet ve uluhiyetine evet derse, buna din olarak İslam diyoruz, kişi o zaman Müslüman olacaktır. Tabii çevredeki kuralları veya sosyal hayattaki kuralları ortaya koyan Allah, insanın onlara tabi ve teslim olmasını istiyorsa, bu dinin adı İslam'dır ve kişi ancak o zaman rahat ve huzur içinde olacaktır. 223 İnne mekârimel ahlâki min a'mâli ehlil cennet. Üstün ahlak sahibi olmak, cennet halkının amellerindendir. Aa öyle mi? Demesin bir Müslüman ama. Yani maalesef öyle bir toplumda yaşıyoruz. Ha, cennete gidecekler öyle ahlaklı mı olacakmış? Bırak beni de öyleyse ahlaksız olayım diyenler var mı? Öyle bir toplumda yaşıyoruz. Cennet mi? Yok yok aman istemem. Benim bu dünyada peşinde koştuğum insanların cehenneme gideceğini siz de biliyorsunuz, ben de. Öyleyse ben de onlarla gitmek istiyorum diyenler duyuyor ve biliyoruz. Ama bir üzüntüm var bununla ilgili. Paylaşır mısınız? Böyle diyen insanları salıverdiniz öyle mi? Canın cehenneme, hadi yuvarlan git bakalım dediniz. Ya giderken paçamızdan yakalar, eteğimizden tutar, elimizden yakalar da bizi de çeker götürürse cehenneme, ne demek mi? Biz onun cennete gitmesi konusunda canımız başımızdayken, ona bir şeyler anlatabilecek konumdayken anlatmamış isek, elbette yarın kıyamette o bizim yakamıza yapışacaktır. Hadislerden öyle görüyoruz. Ama canım, sen de o zaman demiştin ki bırakın beni cehenneme gideyim. Bilmeden demiş adam. Tanımıyor cehennemi adam. Tanısaydı demezdi, diyemezdi elbette. Olur mu öyle şey? Öyleyse, böyle insanlar görünce, hadi bismillah diyelim. Hatta isterseniz şöyle düşünün. Daha bir gayrete gelir, daha bir teşvik olursunuz kendiniz kendinizle. Yani böyle birini duyan siz değil de peygamberiniz olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani siz o ortamda, siz yalnız değil de yanı başınızda Ebu Bekir, Ömer olsaydı ne yapardı ki acaba? Ne yapayım? Adam cehenneme gitmek istiyormuş der geçer gider miydi? Yok ama ben Ömer gibi değilim mi demeye başladınız hemen. Yani nasılsınız? Ama denediniz mi? Belki siz o adama şöyle biraz En'am'dan Araf'a, Yunus'tan Hud'a ya da Yasin'den Amme cüzüne, Buhari'den Müslim'e biraz ayet biraz hadis hatırlatsaydın, belki bir baklavanın kenarına iliştirip veya bir çay ortamında sunsaydın, belki adam dinleyecekti. Bir başka hediye, bir başka çiçek hatta onun gönlünü alabilecekti, denedin mi? İyisi, biz galiba bu konuda yanlış yapıyoruz. Çünkü üstün ahlak sahibi olmak cennet halkının amellerindendir. Ben cennete gitmek istiyorum. Kimse gitmesin, sadece ben demeye yetkimiz yoktur. Cennette yalnız ne yapacaksınız derler belki adama. Ama herkesin cennete gitmesini isterken kimse gitmezmiş. O zaman ben gidiyorum, kimse gitmezse gitmesin diyebileceğiz. 224 İnne mevlel kavmi min enfusihim. Bir ailenin azatlı kölesi kendilerinden sayılır. Yani şimdi köle var mı yok mu tartışamıyorum. Kölelik nedir anlamıyorum. Kölenin azat edilmesini anlama gelecek çok o konuda ciddi bir bilgim yok, fakat hani köle birisi, bir ailenin kölesi birisi, eğer o aile onu azat eder, özgürlüğüne kavuşturursa ve bunun için kendi irade beyanlarıyla ona yardım eder, hatta para bulur, pul bulur, imkan bulur, hem ki onu bir de evlendirir, yani hayata bir farklı kazandırırsa, artık o azatlı köle o aileden sayılır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.